Hepinize merhabalar. 2 hafta sonra tekrar birlikteyiz ve bu hafta aslında normal podcastlerimizden biraz daha farklı bir şey yapacağız. Eğer podcastimizin ismine baktıysanız bu haftaki bölümün adının Marvel Now özel bölümü olduğunu görmüşsünüzdür. Bu özel bölüm nedir? Özel bölüm normal şartlarda benim tek başıma yapmayacağım ve normal programlardan daha uzun bölümler olacak. Bu seferlik ben tek başıma yapıyorum çünkü aslında vaktim olmadı yani başka birinden bu programda benimle olmasını rica edecek. O yüzden bir istisna olarak ilk özel bölümünü tek başıma yapmak zorunda kalıyorum. Konumuz nedir? Konumuz Marvel Now. O kadar yazdık, o kadar çizdik hakkında hala bir sürü kafalarda soru işareti kaldığını görüyorum. O yüzden şu olayı bir artık netleştireyim istiyorum. Bu yüzden de 2 bölümlü bir program hazırladım. İlk bölümde Marvel Now nedir? Bir reboot mudur? Reboot nedir? DC'nin New 52'suyla Marvel Now arasında ne gibi benzerlikler, ne gibi farklılıklar vardır? Bunlardan bahsedeceğiz ilk bölümde. İkinci bölümde de bildiğiniz gibi Marvel Now'dan olay başladı artık. Bu yüzden ikinci bölümde de daha önceki podcastlerde yeteri kadar belki yer veremediğimiz Marvel Now çizgi romanlarına biraz daha detaylı, çok fazla değil ama biraz daha detaylı incelemeye ayıracağız. Hiç vakit kaybetmiyorum. Zaten dediğim gibi özel program normalden daha uzun olacak. O yüzden daha fazla vakit kaybetmiyorum ve şu Marvel Now nedir olayını aradan çıkarıyorum. Evet, birinci bölümümüz şu an itibariyle başlıyor. Şimdi Marvel Now'un ne demek olduğunu ve DC'nin New 52'su ile ne gibi farklar içerdiğini anlamak için ilk anlamanız gereken konsept çizgi romanlarda reboot konsepti veya Türkçe isim kullanacak olursak sıfırlanma konsepti. Şimdi bunu ben kolay açıklayabilmek için 3'e ayırıyorum. Birincisi tek sıfırlanma dediğimiz, daha doğrusu dediğimiz değil diyebileceğimiz bir çizgi romanın kendi içinde sıfırlanıp baştan başlaması durumu. Bu nedir? Elinizde bir çizgi roman vardır. 95, 96, 97 diye gidiyordur. Siz bunu 98 diye devam ettirmek yerine bir noktadan sonra sıfırlarsınız ve birinci sayıdan yayın düzenine çok da fazla ara vermeden, yani teknik olarak dergiyi iptal etmeden birinci sayıdan tekrar başlatırsınız. Bu tek bir sayının sıfırlanması veya reboot edilmesidir. Veya bunu yapmak yerine belli bir konsept etrafında belli dergileri aynı anda sıfırlayabilirsiniz. Örneğin Avengers'la ilgili bir hikaye yaparsınız ve işte sözde bu hikaye Avengers'ı o kadar büyük şekilde etkilemiştir ki aynı anda Avengers, New Avengers, Young Avengers, işte Avengers Akademi gibi dergileri bir anda sıfırlarsınız. Bu da İkinci bir şık olarak belli bir konsept etrafında bu dergileri sıfırlamak veya reboot etmek anlamına gelir. İşi iyice abartacaksanız ki bu eskiden çok fazla olmayan ve son yıllarda örneğini gördüğümüz bir şey. Aynı anda şirketinizin kapsadığı bütün dergileri sıfırlayıp yerine belli bir miktarda yeni seri ortaya çıkartabilirsiniz. Bu da neyin tanımı? New 52 veya yeni 52 dediğimiz DC'nin yaptığı şeyin tanımı. Marvel Now'ı peki nasıl tanımlayacağız? Şimdi Marvel Now aslında bu saydığım 3 tanımdan da farklı bir şey. Tek bir serinin sıfırlanması mı? Kesinlikle değil. Bir konsept etrafında belli dergilerin sıfırlanması mı? Evet ama yani sadece bu da değil. Hani Heroic Age'de Avengers'ın sıfırlanması veya Schism sonrasında X-Men'lerin sıfırlanması gibi bir şey değil. Çok daha geniş kapsamlı. Ama bundan geniş kapsamlı olmakla birlikte New 52 kadar geniş kapsamlı da değil. Çünkü şirket içindeki her şeyi kapsamıyor. New 52 ile Marvel Now'un arasındaki birinci fark bu. Bir tanesi DC içindeki bütün dergileri kapsıyor, bir tanesi Marvel içindeki bütün dergileri kapsamıyor. Bu çok önemli bir fark değil aslında. Çünkü sonuç olarak Marvel Now'da önemli olan dergilerin %70, %80'ini sıfırladı. Ama arada asıl bir farkı var ki DC ile Marvel'ın yaptıkları hareketlerin aynı çerçevede değerlendirilmemesini gerektiriyor. Ve biz inatla aynı çerçevede değerlendirmeye devam ediyoruz. Ne yaparak aynı çerçevede değerlendiriyoruz? Şunu yapıyoruz. DC ile Marvel'ın evrenlerini sıfırladıklarını iddia ediyoruz. Şimdi teknik olarak dergi sıfırlamak ile evren sıfırlamak arasında çok ciddi bir fark var. Evren sıfırlamak dediğimiz olay, bir şirketin dergilerinin maceralarını içinde yaşadıkları evrenin tamamıyla sıfırlanması demektir. Yani DC evreni diye bir şey vardır. Bir olay yaşarsınız ve bu olaydan sonra DC evreni artık o DC evreni değildir. Başka bir şeydir. Benzer şekilde Marvel bir olay yaşar ve Marvel evreni artık Marvel evreni olmaz. Başka bir evren olur. Bu çizgi roman sektöründe, Amerikan çizgi romanı sektöründe daha çok DC ile tanınan bir şey. Çünkü DC'nin dergilerini modernize etme, basitleştirme, yeni okuyuculara açma mantığı temel olarak belli aralarla işte Crisis'lerdi, Flashpoint'lerdi gibi hikayeler yaparak evrenlerini sıfırlamak üzerine kurulu. Marvel'sa bütün evreni değiştirecek devasa olaylar yapmak yerine ufak modifikasyonlarla evreni daha modern hale getiren bir şirket. Şöyle bir örnek vereyim. DC maceralarını filmlerdeki haline daha çok benzetmek istiyor olsun. Bu durumda DC'nin belli bir noktadan sonra izlediği strateji şu olur. Çok fazla dünyada büyük krizler diye bir hikaye yaparlar ve bu hikaye sonrasında filmlerdekine modern haline daha çok benzeyen bir DC evreni ortaya çıkar. Marvel böyle bir şey yapma gereği duyduğunda, böyle bir büyük çaplı olay yapıp evrenlerini sıfırlamak yerine işte Nick Fury'nin gizli oğlu temalı bir hikaye yapıp aslında Nick Fury'nin çocuğu vardı da biz bunu hiç bilmiyorduk falan filan gibi bir şeyler söyleyip ortaya siyahi bir Nick Fury çıkarırlar. Marvel'ın izlediği strateji bu yüzden evren sıfırlama stratejisi değildir DC gibi. New 52 ile Marvel Now arasındaki asıl en önemli ve tek bilmeniz gereken fark da bu. Marvel Now sonuç olarak Marvel evrenini sıfırlayan bir şey değil. DC New 52 ile birlikte DC evreni dediğimiz şeyi sıfırladı. Hatta sıfırlamak ne kelime, ortadan kaldırdı. Marvel Now ise sonuç olarak bize Marvel evreninin yeni halini anlatıyor. Yapabileceğim en basit şekilde son kez özetliyorum. DC'de DC evreni diye bir şey vardı. Daha sonra Flashpoint diye bir hikaye gördük. Ve bu Flashpoint hikayesinden sonra New 52 ile birlikte yeni bir DC evreni ortaya çıktı ve öncesi unutuldu. Yani New 52, Flashpoint sonrası DC evreni demek değil, Flashpoint'ten sonra yaratılan yeni DC evrenini incelemek üzerine kurulu bir konseptti. Marvel'da ise Marvel evreni diye bir şey vardı. Flashpoint değil ama bu sefer Avengers vs. X-Men diye bir hikaye geldi. Ama Avengers vs. X-Men'den sonra Marvel evreni ortadan kalkmadı. Aksine Marvel Now, Avengers vs. X-Men sonrası yeni Marvel statükosuna yoğunlaşmaya başladı. Şimdi bu ikisini bu kadar fazla karıştırınca insanlar ortaya çıkan bir başka durum da şu oluyor. İşte Marvel DC'yi çok feci kopyalıyor. Marvel New 52'nun aynısını yapıyor falan filan gibi yorumlar yapılıyor. Ya şimdi belki çok sert bir yorum olacak, çok sert bir eleştiri olacak ama bence bizim çizgi roman okurumuzun da böyle şeylere ihtiyacı var. Şöyle bir örnek vereyim. Liselerde özellikle, hani üniversitelerde de ben gördüm gerçi ama şöyle bir öğrenci tipi vardır. Senenin başında bir şey öğrenir ve ondan sonra sene sonuna kadar o derste ne görse ona yorumlar. Edebiyat dersinde ilk konu mesela işte sembolizmdir. Sembol öğrenir. Senenin sonuna kadar hangi kitapta ne görse her şey onun için semboldür. Burada o onu simgeliyor. Burada bu bunu sembolize ediyor. Ya tamam, sembolize etmesi diye bir şey vardır da bütün edebiyatı da ona indirgeyemezsiniz ki. Şimdi elbette bu iki şirket sürekli birbirini kopyalıyor. Çizgi roman okuryazarlığı diye bir yazı dizisi yapıyorum biliyorsunuz Alt Evren'de. Bunda ilerleyen yazılarda buna sık sık değineceğim. Neden bu şirketlerin birbirini kopyalamakta olduğunu ve neden bunun kaçınılmaz olduğunu. Ama böyle bir şey var diye her şeyi de buna yorumlamak gerekmiyor. Marvel Now, Marvel'ın daha önce yapmadığı, eşi benzeri görülmemiş bir şey değil. Bunu yıllardır söylüyoruz. Marvel'ın hikaye kurgusu, büyük hikaye düzelme dönemi. Büyük hikaye düzelme dönemi gibi bir yapıya sahip. Ya bakalım buna, örneklerine bakalım. Civil War var 2005'te. Daha sonra Initiative dönemi geliyor. Civil War'da yaşananlar Initiative'de yeni bir statükoya dönüşüyor. İşte Iron Man Shield'ın başına geçiyor. Her eyalete bir kahraman grubu atanıyor vesaire. Ondan sonra Secret Invasion geliyor. Secret Invasion'da Norman Osborn kahraman oluyor. Hop, hemen arkasından Dark Reign dönemini yaşıyoruz. Dark Reign'de ne oluyor? Norman Osborn bu sefer Tony Stark'ın güçlerini alıyor. Daha karanlık bir Marvel evreni yaşıyoruz. Bundan sonra ne geliyor? Siege geliyor. Siege'den sonra Heroic Age dönemi başlıyor. İşte Captain America'nın hayata geri dönüşü ve tekrar gücü eline geçirmesi vesaire gibi bir mantık var. Marvel mantığında baktığınız zaman Marvel Now her şeyden önce Avengers vs. X-Men dediğimiz hikayenin düzelme dönemi. Yani Initiative Civil War için neyse, Dark Reign Secret Invasion için neyse, Marvel Now'da Avengers vs. X-Men için bu. Her şeyden önce bunu bir kere anlamak gerekiyor. Marvel daha önce yapmadığı bir şey yapmıyor. Evet, sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Yani bir kere daha ben altını çizmek istiyorum önemli noktaların, içim rahat etsin diye her şeyden önce. Birincisi, Marvel Now tıpkı New 52 gibi dergi sıfırlama anlamında, evet, kapsamlı bir sıfırlama. Fakat daha önceden Marvel'ın yapmadığı bir şey değil. O yüzden sadece tek amaçlarının DC'yi kopyalamak, DC'nin yaptığı şeyin aynısını yapmak olduğunu söyleyemeyiz. Elbette DC'nin New 52 ile yakaladığı rüzgarı biraz olsun arkalarına almak gibi bir amaçları var. Mutlaka var. Ama bunu iki şirketin birbirini kopyalamasına indirgemek çok doğru değil. Çünkü ne Marvel'ın daha önceden yapmadığı bir şey, ne DC'nin yarattığı bir şey. O yüzden tam olarak Marvel DC kopyalıyor diyecek bir durum yok. Aynı zamanda zaten DC'nin New 52 ile yaptığı en önemli şey dergilerini sıfırlamış olmaları gerçeği değil. En önemli şey evrenlerini sıfırlamış olmaları. DC evreni diye bir şeyin artık olmaması, DC yeni evreni dediğimiz şeyin ortaya çıkarılmış olması. Marvel Now'da ise böyle bir durum yok. Marvel Now hala Marvel evreninde geçiyor. O yüzden zaten Marvel'ın öyle New 52'nin aynı cümle içinde kullanılması bile çok tehlikeli. Bu yüzden yerli yabancı çizgi roman siteleri, sözüm size. Arkadaşlar, vallahi canımdan bezdim bunları açıklayacağım diye. Çok korkuyorum bir noktadan sonra Urtex'i açıklamadın diyenler gibi Marvel Now nasıl kopyaladın New 52'yi diyenler sisteme dolacak. Korkusuyla yaşıyorum gerçekten. Ya o yüzden aynı cümle içinde kullanacaksak bile bunları böyle bir açıklaya açıklaya, aynı şey olmadıklarını söyleye söyleye şey yapalım, insanları doğru bilgilendirelim. Evet. Marvel Now, New 52 karşılaştırmam. Marvel Now nedir? Açıklamam. Bunlar bu kadar. Araya şöyle bir ikinci bölüme geçtiğimize dair geçiş müziği koyayım ben. Ondan sonra da ikinci bölümle devam edelim. İkinci bölümde Marvel Now çizgi romanlarını inceleyeceğiz. Marvel Now'un ne olduğu konusunu netleştirdiğimize göre ikinci bölümümüzle tekrar birlikteyiz. Şimdi burada bugüne kadar çıkmış olan dergilerden bahsedeceğim. Bunları biraz yorumlayacağım. Daha önceden yorumlamış olduklarımı biraz daha üstünkörü geçebilirim. Ondan sonra da beklediğimiz Marvel Now serilerine biraz yoğunlaşacağım. Daha henüz çıkmayan seriler var. Bunlardan ne bekleyebiliriz? Onları konuşacağım. Ve hiç vakit kaybetmiyorum, yine doğrudan Fantastic Four'dan olaya girmek istiyorum. Şimdi Fantastic Four belki de Marvel Now'un en az beklenen serisiydi veya en az beklentiyle beklenen serisiydi. Çünkü bir önceki Fantastic Four yazarı Jonathan Hickman inanılmaz işler yaptı bu dergide. Gerçekten belki de çıkışından itibaren en iyi Fantastic Four hikayesini yazdı. Onun için bundan sonra kendisinin yerine gelen yazar Matt Fraction işi çok zordu. Ama bakalım Fraction'a tabii şans vermek gerekiyor. Her ne kadar Hickman'ın geçmesini beklemek, daha iyi bir seri yapmasını beklemek haksızlık olacak olsa da ona da bir şans vermek gerekiyor. Önce ben bu dergideki, daha doğrusu bu dergilerdeki statükodan biraz bahsedeyim. Birincisi, ortada iki tane dergi var Fantastic Four'u ilgilendiren. Birincisi, isminden de anlaşılacağı gibi hakikaten sadece Fantastic Four adıyla çıkan dergi. İkincisi de sadece FF, yani FF ile kısaltılan Future Foundation dergisi. Bunlar Hickman döneminde ortaya çıkan fikirler. Hickman şöyle bir şey yapmıştı Fantastic Four'da. 588. sayıda 3 isimli hikayesinin sonucu olarak Human Torch'u öldürmüştü. Daha doğrusu ölmüş gibi göstermişti. Ve ondan sonra Fantastic Four ekibi 3 kişi kalmıştı. Bundan sonra Fantastic Four ismiyle devam etmek yerine takımın tasarımını da değiştirerek kısaca FF isimli Future Foundation anlamına gelen yeni bir takım olarak kurguladı Fantastic Four ve Spider-Man'in takıma dahil olması bu dönemde gerçekleşti. Yaklaşık 10 sayı, daha doğrusu 11 sayı FF ismiyle devam etti. Bir sene kadar FF ismini kullandı dergi sadece ve bundan sonra 600. sayı ile birlikte, yani bir nevi FF'in 11 sayısı Fantastic Four'un 588 sayısının devamı gibi düşünüldü. Ve daha sonra 600. sayı çıktı Fantastic Four adıyla. Human Torch geri döndü. FF ayrı bir dergi olarak yoluna devam etti. Ayrı bir dergi olarak yoluna nasıl devam etti? Reed Richards'ın gerçekten Future Foundation adıyla kurmuş olduğu yeni jenerasyon dehaları yetiştirme birliği bu dergide anlatılmaya başlandı. Ve böylece Fantastic Four ailesi Fantastic Four dergisinde maceralarına devam ederken Future Foundation'da FF dergisinde gözükmeye başladı. Şimdi Hickman dönemi bitince bu düzende bitmiş. Matt Fraction yeni bir FF Fantastic Four ilişkisi yaratıyor. Fantastic Four'un ilk dergisinde biraz klişe bir konu olmakla birlikte Reed Richards güçlerinin kendisini ve ailesinin hayatını tehdit ettiğini anlıyor. Ve buna bir çözüm bulamayacağını görüyor ufak birkaç araştırmadan sonra. Kendi evrenlerinde buna bir çözüm olmadığını görüyor. Ve bunun sonucu olarak da ciddi bir zaman yolculuğuna çıkıp evrenin çeşitli yerlerinde kendi durumlarına bir çözüm bulma fikrine ulaşıyor. Ama dünyayı bu süre içinde, kendilerinin olmadığı süre içinde korumasız bırakmamak için bir de yan takım hazırlıyor ve yan takımın adı da FF oluyor. Future Foundation oluyor. Bir önceki yeni jenerasyon dehalar yok mu işin içinde? Var. Zaten Future Foundation dediğimiz takım, Ant-Man önderliğinde devam edecek takımda bu çocuklara bakmak birinci görevleri gibi bir şey durumunda. Şimdi dürüst konuşmak gerekirse ben ilk iki sayıda beklediğimi bulamadım. İlk iki sayı dediğim Fantastic Four 1 ve FF1. Birincisi Hickman döneminde en önemli altyapı Fantastic Four'un ne kadar büyük maceralar, ne kadar evreni hatta evrenleri kapsayan maceralar yaşasalar da bir aile oldukları yönündeydi. Ve sonuç olarak zaten bu maceradan hani başarıyla çıkabilmelerinin tek sebebi de Reed Richards'ın bütün evrenleri kurtarabilecek bir hani robotik bilim adamı olmak yerine aile babası olmayı tercih etmesi sayesinde olmuştu. Onun için bu dergide ben hani beklediğim karakterizasyonu bulamadığımı söyleyebilirim. İşte Sue Storm'un işte Franklin gece uyandığında ve kendisi evde olmadığında teselli olsun diye anne robotları bırakması falan gibi saçma sapan şeyler var. Bunları ben çok zayıf buldum. Daha da önemlisi Reed Richards'ın güya işte başka bir evrendeyken kendisine yerine bakmak için FF grubu kurması fikri de bence doğru işlenmemişti. Çünkü Reed Richards yapacakları zaman yolculuğunu belki kendileri için yıllarca sürmesine rağmen bizim evrenimizde, daha doğrusu Marvel evreninde sadece 4 dakikalık bir süreye tekabül edeceğini söylüyordu. Ve hani 4 dakika gideceksen 4 dakikada dünyayı savunmasız bırakmamak nasıl bir anlayıştır? Hani bunun Avengers'ı var, bilmem nesi var, 5000 tane süper kahraman takım var. O zaman yani dünyayı 4 dakika bile rahat bırakamıyorsan geceleri de uyuyamaman gerekir ki uyuduğun sahneleri görüyoruz. Onun için hani böyle bir 4 dakika geyiğiyle başlamasını ben doğru bulmadım. Tabii ki 4 dakika gitmeyecekler. Tabii ki bir aksilik çıkacak ve muhtemelen gittikleri yerde mahsur kalacaklar vesaire. Ama bunu çok bariz bir şekilde ortaya koymuş Matt Fraction ve bence hikayenin genel kalitesini de riske etmiş. Çünkü temeliniz sağlam olmadığı sürece, temeliniz okuyucunun kafasına yatmadığı sürece ne kadar iyi bir hikaye yazabilirsiniz. O yüzden Fantastic Four, şans verin, mutlaka şans verin. Yani Hickman döneminden etkilendiği açık Fraction'ın. Ona benzer bir şeyler yapmaya çalışacağı açık. Ama ne kadar başaracak, ne kadar başaramayacak bunu görmek için hani daha biraz daha beklememiz gerekiyor. En azından bir 5-6 sayı vermemiz gerekiyor. Ondan sonra Indestructible Hulk diye bir seri çıktı. Bundan bahsettim. Gerçekten başarılı bir seri. Hulk sevilen bir karakter Marvel dünyasında. Hatta Altın Madalyon forumlarında Hulk Severler Derneği diye bir konu var. Eğlenceli bir konu. Her ne kadar Amerikan çizgi romanlarıyla ilgili en popüler konu olması beni üzüyor olsa da o insanları mutlu edecek bir dergi olduğunu söyleyebilirim. Takip edebilirsiniz. Çünkü hakikaten Hulk eğlenceli bir karakter olmasına rağmen son dönemlerde onu iyi dergilerde görmüyorduk. Bu açıdan Indestructible Hulk serisine bir şans vermeniz iyi olabilir. İyi bir yazar yazıyor. Mark Waid yazıyor ve iyi bir konseptten yola çıkmış. Ben açıkçası beğendim. Avengers tarafından devam edelim. Bu üç dergiyi Iron Man, Captain America ve Thor dergisini aynı mantıkta değerlendirmek istiyorum ben. Bunlar tek cümleyle özetliyorum. Eğer karakterleri seviyorsanız okumanız gereken dergiler, karakterleri sevmiyorsanız da okumamanız gereken dergiler. Neden? Çünkü Captain America, Iron Man ve Thor öyle karakterler ki bu karakterlerin asıl önemli gelişmeleri zaten Avengers dergisinde yaşanıyor. Bunlar artık Avengers'la o kadar özdeşleşmiş haldeler ki Avengers bunların asıl dergisi. Bir anlamda bana sorarsanız kendi serilerine ihtiyaçları yok bile denebilir. Hani bunu da şu şekilde kanıtlayayım. Eğer çizgi roman okuyorsanız son 5 senede mesela Captain America'nın bir kronolojisini çıkarın kafanızdan hemen veya Iron Man'in. Bir düşünün, acaba Iron Man dergisinde Captain America dergisinde yaşadığı olaylar mı aklınıza geliyor yoksa Avengers'ta yaşadığı ve büyük olaylarda yaşadığı olaylar mı aklınıza geliyor? Bu yüzden hani bu dergilerin çok bir anlamı yok. Karakterleri seviyorsanız tabii ki okumanız gerekiyor. Kötü oldukları için söylemiyorum. Mesela Captain America dergisi her zaman Avengers'a göre ikinci plandaydı ama Ed Brubaker burada inanılmaz işler yaptı. O yüzden kötü oldukları anlamında söylemiyorum ama eğer karakterleri sevmiyorsanız gerçekten çok okumanızın gerektireceği bir durum yok. Biraz karakterlerin kendi konseptlerine Avengers dışında geri dönmeleri üzerine kurulu çalışmalar oluyor. İşte Iron Man daha böyle Playboy vari teknolojik sorunlarla uğraşıyor. Captain America daha devlet sıkıntılarıyla uğraşıyor. İşte Thor da biraz daha fantastik maceralar yaşıyor. Sonra Avengers'ı birlikte gelip dünyayı kurtarıyorlar. O yüzden hani dünyayı kurtarmalarını görmek istiyorsanız bunları okumanıza gerek yok. Avengers tarafına biraz daha devam edeyim. Uncanny Avengers dergisi var. Bu aslında beklentilerin yüksek olduğu bir dergiydi. Avengers vs. X-Men hikayesi sonrasında Avengers ve X-Men takımlarının bir combo yapmasıyla ortaya çıkan bir takım. Zaten ismi de Uncanny X-Men'in ön takısı Uncanny ile Avengers'ın birleştirilmesinden geliyor. Yani kadro güçlü olduğu için belki biraz daha iyi olabilirdi. Ama hani bilmiyorum, belki biraz daha şans vermek, biraz daha görmek gerekiyor ama ilk iki sayı itibariyle çok başarılı bulmadığımı söyleyebilirim. Pozitif yanı, Cyclops'un kardeşi Alex Summers'ın iyi bir karakterizasyonu var. Marvel evreninde arka planda kalmış karakterlerden birisi. Son yıllarda ön plana çıkmayan bir karakter. Onu görmek açısından iyi olacak. Ama şimdilik bunun dışında çok fazla bir şey önerdiğini söylemek mümkün değil Uncanny Avengers'ın. Ama yine de tabii iki sayı bir dergiye hani yok saymak için yeterli bir süre değil. Biraz daha vakit vermek gerekiyor olabilir. Asıl Avengers dergisini biraz daha sonraya bırakacağım. X-Men tarafına dönelim. Uncanny Avengers demişken. X-Men tarafında iki tane dergimiz var. Birincisi Sıfırlanmayan Wolverine and the X-Men dergisi. Okulda yaşananları, mutant okulunda yaşananları anlatıyor. Asıl ön plandaki X-Men dergisi ise All New X-Men. All New X-Men büyük soru işaretleriyle gelen bir dergiydi. Bir kere yıllardır Avengers yazan, Avengers'la özdeşleşmiş olan Brian Michael Bendis yazacaktı. Ve hani Marvel'ın iki ailesi arasında büyük bir sıçrama gerçekleştirecekti. Bunun üzerine bu yetmezmiş gibi bir de çok dramatik bir hikaye yaparak orijinal 5 X-Men üyesini günümüze getirmek gibi bir strateji izledi Bendis. Yine de şu ana kadar her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim bu sayıda. Gerek Cyclops'un karakterizasyonu devam ediyor. İşte Cyclops, Magneto ve Magik'le birlikte enteresan hikayelere giriyor. Bir mutant devrimci rolünü üstlendi. Yavaş yavaş güçlerini kontrol edememeye başladı bu üç mutant. Hani bu da enteresan bir hikaye. Cyclops'un ve özellikle Magneto'nun güçlerini kaybetmeye başlaması. Bunun açıklaması olarak şimdilik Phoenix Force gösterildi. Hani Phoenix'le birleştiğimiz için güçlerimizi kontrol edemiyoruz gibi bir açıklama yapıldı. Ama Magneto'nun neden güçlerini kaybettiğini bu açıklamıyor bize. Magneto ile ilgili yarım yamalak bir açıklama da yapıldı. Sen de Phoenix olaylarının içindeydin. Sana da değdi, dokundu Phoenix Force falan gibi açıklamalar yapılıyor. Ama hani bakalım, göreceğiz. Belki başka bir açıklama da olabilir. Eğer böyle devam ederse Cyclops'un karakter gelişiminde yepyeni bir sayfa olması anlamına gelecek. Hani mutant lidersiniz, mutant çocukları topluyorsunuz, yeni ortaya çıkan mutantları ve kendi güçlerinizi kontrol edemiyorsunuz. Gerçekten çok fazla şey var takip edecek seride. Bendis bana kalırsa herkesin beklentilerini aşmıştır şu ana kadar. Ve benim açıkçası yüksek de beklentilerim vardı. Daha önceki podcast'te söyledim. Ben Bendis'ten iyi işler bekliyordum. Benim bile beklediğimden iyi şu ana kadar. O yüzden tavsiye ediyorum All New X-Men'i. Özellikle X-Men'in yeni durumunu görmek istiyorsanız. X-Men tarafından enteresan olan bir başka dergi X-Men Legacy dergisi. Legacy biliyorsunuz İngilizce miras anlamına geliyor ve miras konseptine uyan bir şekilde bu sefer tasarlamışlar X-Men Legacy'yi. Avengers vs. X-Men sırasında ölen Profesör Xavier'ın oğlu Legion'a yoğunlaşıyoruz. Ve yoğunlaşıyoruz dediğim aslında tek karakter de Legion şu ana kadar bu dergide gördüğümüz. Bu ilginç bir karar çünkü Legion yaratıldığı günden itibaren Marvel'da bir karakter olarak çok fazla ön plana çıkmamıştır. Yani hiçbir zaman Legion'ın önemli bir hikayede önemli bir rol oynadığını görmemiştik daha önce. Bu adama çıkıp hani 3 tane X-Men dergisinden birinin başrolünü vermek ve hani yanında yardımcı bir kast olmadan başrolünü vermek riskli bir hareket. Hani atıyorum altyapıdan yetişen oyuncuyu Şampiyonlar Ligi finalinde oyun kurucu olarak oynatmak gibi bir şey. Çünkü 3 tane X-Men dergisi var ve 3 tanesinden bir tanesini bunu koyuyorsunuz. Ben her zaman arkada kalmış karakterlerin kendi serilerine kavuşmalarına veya ön plana çıkarılmalarına destek olurum. Yani asıl okumaktan keyif aldığım dergilerde zaten bunlardır. Ama yani Legion'ı böyle ortaya atmak yerine biraz hani takım konsepti içinde değerlendirilse veya hani X-Men Legacy gibi iddialı bir başlık yerine Legion dergisinde kendi maceralarını yaşasa bu daha iyi olurdu. Hani en azından karakterin potansiyeli olup olmadığını görmek açısından. Ama yine de Marvel böyle bir karar vermiş. Ha, böyle bir karar verdiyseniz 3 tane X-Men serimiz olacak ve bir tanesinin başrolünde Legion olacak gibi bir karar verdiyseniz bana kalırsa o zaman da bir anda ortaya atmanız gerekiyor Legion'ı. Yani X-Men Legacy'yi bu adama veriyorsanız biz bu adamı kenarda tutmayacağız. Arka planda kalmayacak. En önemli Marvel karakterlerinden biri olacak diyorsunuzdur. Ve gidip bundan sonra bunu ufak bir hikayede, işte olayların olduğu yerden uzak bir yerde, bir Afrika köyünde vesaire maceraya sokarsanız bu karakterin zaten kabul edilme süreci zor olacakken bunu daha da zorlaştırır. O yüzden bence direkt olaya dalmaları daha iyi olurdu. Bunu da yapmamışlar. Legion hem Avengers'tan hem X-Men'den çok uzak bir kurguda başlıyor. Ufak bir köyde başlıyor ve yani ne olacağı da çok belli değil. O yüzden X-Men Legacy şu an bence yanlış bir strateji izliyor. Zaten yanlış bir strateji olduğunu düşünüyorum. Belki Legion'ın hani ufak serilerle veya hani daha arka planda olacağı aşikar bir seriyle başlaması, en azından okulla içindeki hikayelerde rol oynayarak bir takım içinde kendini denemesi daha doğru olurdu. Biraz riskli bir karar aldığını düşünüyorum Marvel'ın ve açıkçası şu ana kadar gördüklerimden her ne kadar çok kötü olduğunu düşünmesem de Legion'ın başrolünde olduğu bir X-Men Legacy serisinin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. İnşallah yanılırım. Yanılmak isterim çünkü merak ettiğim bir karakter, enteresan bir karakter. Çok ciddi bir kişilik sorunu var. Kafasının içinde bir sürü farklı kişiliği var ve hepsinin farklı mutant güçleri var. Oldukça güçlü de bir karakter. Okuması keyifli olabilecek bir karakter. O yüzden umarım yanılıyorumdur ama bakalım nasıl olacak diye de merak etmiyor değilim. Devam edelim. Marvel Now'da kötü deyip geçebileceğim tek dergi Deadpool. Bunu daha önce söylemiştim. Üzerinde bile durmuyorum. Bu tarz rebootlarda, büyük çaplı rebootlarda yazarlar da değiştiği ve yazarlar hem yeni bir şeyde kendilerini denemek için heyecanlı oldukları hem de uzun süre buna hazırlanabildikleri için büyük ölçüde başlangıçlar başarılı olur. Mesela bakın New 52'ya. Çok kötü diyebileceğimiz seri sayısı fazla değil. Herkes işini layığıyla yapmaya çalışıyor. Yavaş yavaş duruluyor bu dönem. Burada da Marvel Now'da da benzer bir durum söz konusu. Kötü denebilecek çok fazla dergi yok. Tek kelimeyle kötü deyip geçebileceğimiz dergilerden bir tanesi Deadpool. Bunu daha önceki podcastlerde açıkladım. Bir daha değinmiyorum çünkü vaktimize değmez. Ve sanırım herkesin beklediği noktaya Avengers'a geri dönüyorum. Avengers tabi açık arayla Marvel Now döneminin en çok beklenen serisiydi. Birincisi Avengers olduğu için, yani Marvel'ın en önemli takımı olduğu için. İkincisi de bu az önce bahsettiğimiz Fantastic Four'da harikalar yaratan ve hani uzun zamandır çizgi roman dünyasında çok acayip bir yükselişe geçmiş olan Jonathan Hickman tarafından yazılacağı için de. Bana sorarsanız Avengers şu anda hakikaten gerek Marvel gerek de DC için de en değerli dergi konumunda. Hani her ne kadar Marvel'ın bütün hikayelerini yürüttüğü Amiral dergisi olma konumunu birkaç sene önce bu büyük olay politikasıyla yitirmiş olsa da Avengers bir takım olarak Marvel'ın en değerli ismi şu arada ve hani aktif olarak yazı yazan çizgi roman yazarları içinde de Jonathan Hickman kesinlikle bir numara. O yüzden en iyi yazarı en önemli markayla buluşturan bir seri olacak Avengers. Önümüzdeki dönemde Hickman Avengers'ı yazdığı sürece ayda 3 Avengers dergisi göreceğiz. 2 tane Avengers, ayda 2 kere çıkacak Avengers dergisi ve bir kere de New Avengers çıkacak. Bir ay içinde hikaye 3 farklı kulvardan devam edecek. Ve çok büyük bir kadro, 18 kişilik, 19 kişilik yaklaşık bir kadro takip edeceğiz. Tabii herkes heyecanla bekliyordu çünkü Hickman özellikle büyük kadrolarla ve büyük hikayelerle iyi işler yapan bir insan, iyi işler yapan bir yazar. O yüzden herkes gerçekten ciddi bir beklenti içindeydi. İlk sayısı çıktı Avengers'ın. Ve ilk sayıyı biraz yorumlayalım istiyorum bu podcast'in geri kalan kısmında bitirirken. Birincisi Hickman'ın tarzından ödün vermediğini görebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Avengers yazmak Hickman'ın daha önce yazdığı şeylere benzemiyor. Mutlaka birileri senin işine karışıyor. Avengers sadece çizgi roman olmayı aşmış bir marka. Filme bilmem nesi derken bir Avengers yazarının yapabileceği ve yapamayacağı şeyler var. Editoryal olarak. Bu açıdan Hickman'ın tarzından ödün vermemiş olması hoş bir şey. Zaten ilk sayfayı açıyorsunuz ve belli ki Hickman'ın elinden çıkmış olan bir Avengers dizaynı sizi karşılıyor. Daha önce bunu Fantastic Four'da da yaptı. İşte bütün kendi bireysel çalışmalarında da yaptı. Secret Warriors'da da yaptı. Ve bu yüzden hani belli ki tarzını devam ettirecek. Diyaloglar da fena değil. Özellikle sayının sonuna doğru Captain America'ya verilen önem gayet başarılı. Bunun dışında benim sayıda kafama takılan noktalardan bir tanesi. Birincisi şu an karşımıza çıkan kötü karakter tam yerine oturmamış gibi, tam daha bağlanmamış gibi. Ama bunu tabii çok kafaya takmamak gerekiyor. Çünkü Hickman'ı kesinlikle yapamayacağımız bir şey var. Hickman konusunda bu da onu bir sayıyla, iki sayıyla değerlendirmek. Yani bu adam şöyle bir 10 sayı, 15 sayı yazacak ki biz onun ne yapmaya çalıştığını anlamaya başlayalım. O yüzden Hickman'a zaman vermemiz gerekiyor. Bir ayda 3 dergi çıktığı için çok da fazla zaman vermemiz gerekmeyecek. Zaten kendisi nasıl bir kurgu yaptıysa bunun üzerine gitmeye devam edecek kısa süre içinde. 1-2 ay içinde Avengers rayına oturur ve muhtemelen çok iyi bir hikaye bizi bekliyor gibi gözüküyor. İlk sayı hani bu kadar biz de hani çizgi roman siteleri olarak, çizgi romanla ilgili yazan insanlar olarak okuyucuları gaza getirmiş olabiliriz. Hani ilk sayıdan bu muydu ya? Bunun için mi biz bu kadar şey yaptılar falan demeye gerek yok. Biz biraz beklemeyi öneriyoruz. Hani daha zamanla rayına oturacak ama tabii şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki kötü bir başlangıç değil, beklentileri boşa çıkaracak bir başlangıç değil. Benim takıldığım bir nokta, ben galiba yanlış anlamadıysam ufak bir hata tespit ettim. Ve bana biraz kafama da takılan bir hata oldu çünkü sürekli üstüne gidilmiş. Açıklayayım hemen, Avengers 34, ya Bendis'in kendi serisini bitirdiği dergide işte Avengers takımı kutlama yapıyordu. Wasp'ı hayata getirdik, herkesi yendik, Cyclops'u da dövdük falan filan şeklinde. Ve Iron Man'le Captain America arasında, işte Avengers'ın iki lideri arasında bir konuşma geçiyordu. Cap diyordu ki hani biz ulan acaba hani hakikaten yanlış bir şeyler mi yapıyoruz? Wonder Man haklı mıydı? Ne olacak bizim bu halimiz falan filan diyordu. Ve cevap olarak da Iron Man halimiz ne mi olacak? Daha da büyüyeceğiz. Avengers markasını daha da genişleteceğiz gibi bir fikir buluyordu. Ve bu da tabii ki hani bariz bir şekilde Hickman'ın 18-19 kişilik bir kadro kuracak olması gerçeğine zemin hazırlıyordu. Avengers 1'e geldiğimizde ise şöyle bir şey oluyor. Avengers 34'te Captain America'ya böyle son panelde yüzüne fokus yapılarak, zoom yapılarak adeta daha da büyüyoruz diyen Tony Stark, hikayenin merkezi noktası olarak Steve Rogers'a gidiyor, Captain America'ya gidiyor ve diyor ki senin dediğini düşündüm ve bence haklısın, daha büyümeliyiz diyor. Ama aslında şöyle bir sıkıntı var ki büyümeliyiz diyen Steve Rogers değil, Tony Stark. Yani Tony Stark kendi söylediği şeyi Steve Rogers söylemiş gibi davranıyor ve bunu Avengers 1'in ciddi bir odak noktası yapmışlar. Hani böyle bir hatayla başlaması bence çok hoş olmadı. Keşke böyle bir hata yapılmasaydı. Artık bu Bendis'in mi hatası, Hickman'ın mı hatası bilmiyorum ama hani o kadar belki büyük bir mesele değil ama böyle bu kadar beklentiden sonra bu kadar bariz bir hata. Çünkü son sayı Avengers 34'ü açıp bakarsanız görürsünüz. Hakikaten Tony Stark'a adeta zoom yaparak işte böyle akıllı kurnaz bir edayla daha da büyüyoruz diye böyle sanki çok büyük bir şey söylermiş gibi bitiyordu. Bir sonraki sayıda ya bana hani büyüyoruz demiştin ya falan diye gelince Tony Stark biraz beni açıkçası bunu yapmasaydınız iyiydi dedirten bir hata oldu. Ama bunun dışında yine epik bir hikaye geliyor. Belli ki büyük şeyler olacak. Yine büyük savaşlar falan filan. O yüzden Hickman'a tabii ki ilk sayıdan kızmıyoruz. Veya ben dese 34. sayıdaki hatayı o yaptıysa kızmıyoruz. Ve beklemeye devam ediyoruz. Avengers iyi olacak diye düşünüyorum. İyi olacağını açıkçası gerçekten %99 eminim. O yüzden ister alın ve fazla ucunu kaçırmadan okumaya başlayın. İsterseniz birkaç ay sonra böyle bir 30 sayı çıktıktan sonra alıp hepsini birden okuyun. İki türlü de okunması keyifli bir yazar Hickman. Ama mutlaka Avengers'ı okuyun diyorum. Ve sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Yaklaşık yarım saattir konuşuyorum aşağı yukarı. Daha da fazla konuşmayacağım. Marvel Now özel bölümümüz bu kadar. Marvel Now ile ilgili gelişmeler için alt evreni takip etmeye devam edin. Önümüzdeki günlerde henüz çıkmamış sayılarla ilgili beklentilerimizi de paylaşacağız. Bu da enteresan bir yazı olabilir. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Bu kadar dinlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Konuşabildim mi yarım saattir bilmiyorum ama gerçekten çok sağ olun. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Ufak bir sürprizle görüşeceğiz hem de. O zamana kadar hoşça kalın diyorum.